Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Çınaraltı programında işte yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bundan 100 yıl kadar önce sevgili dinleyiciler, karanlık sokaklarda pervasız bir ses yankılanırdı. Boza, haydi boza diye bağırırdı bu ses. Bazen bozacı yamakları, o zamanın meşhur kantocularından Şamran Hanım vardı. Onun Nihavend kantosunu pür neşe tutturup gezdikleri mahalleleri coştururlardı. Darıdan boza yaparım, sokakta gezer satarım. Satıp savıp bitirince odamda keyfime bakarım. Ekşi de var, tatlı da var. Bozayı ah bir içince size verir güzel neşe. Alınız da bir bakınız, hile var mıdır içinde? Bozacı şamrandır namım, boza yapmaktır mutadım. Geze geze yoruldum, yürümeye yok mecalim. Benim bozamı içenler bir daha içmek isterler. İşte artık gidiyorum, ustalarım beni bekler. Bozanın tarihimizdeki, özellikle İstanbul tarihindeki yeri diğer içkilerden, diğer meşrubatlardan çok farklıdır sevgili dinleyiciler. Buyurun, içki yasağının çok sert ve ciddi biçimde uygulandığı Sultan 4. Murat devrine dönelim. Takvim 2 Eylül 1633. İstanbul'da Cibali Kapısı dışında başlayan yangın kısa zamanda koca şehrin birçok mahallesini yakıp kül etmişti. Tabii o zamanlar kahve ve tütüne karşı bir aleyhdarlık başlamıştı ve yangına tütün içenlerden birinin sebep olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Sultan 4. Murat tütün ve kahve içimini yasaklamıştı. Tabi adam tütünü içiyor, söndürmüyor. Eskiden tütün çubuklarla içilirdi veya kahve. Bu ateşler keyif veriyor. Keyif verince insan gevşiyor, bir müddet sonra ciddiye almıyor. Bu ateş bu. İstanbul'un evleri hep ahşap, hem de bitişik nizam. Biri yandı mı hoppala 3000 ev birden yanıyor. İşte bu Cibali Mahallesi de böyle yandı gitti. Bunun üzerine Sultan 4. Murat tütün ve kahve içimini yasakladı. Evet, Sultan 4. Murat tütün ve kahveyi yasakladı ve içki içenlere, o zamana kadar zaten yasak olan alkollü içki içimine karşı da çok ciddi tedbirler getirdi. Meşhur ayyaşlar tövbekar olmak zorunda kaldılar. Ama içki bu. Alışmak ölmekten beter. İşte boza o zaman imdada yetişti. Bunlar bizim bildiğimiz bozayı biraz ekşiterek efendim içki haline getirdiler ve kafayı bulmaya başladılar. Artık meyhaneler yerine bozahanelerde toplanıyorlardı. Ekşi bozanın içine de biraz afyon katıyorlardı. Artık keyiflerine diyecek yoktu. Sultan 4. Murat bunun farkındaydı. Meyhane, kahvehane, bozahane gibi böyle halkın ayak takımının toplanıp da asayişi bozduğu yerlerin kapatılması için amansız bir mücadeleye girişmişti. İşi öylesine ileri götürdü ki sevgili dinleyiciler, geceleri mütenekkiren, yani tebliğle, kıyafetle sokak sokak dolaşır, yatsı ezanından sonra karanlık sokaklarda fenersiz gezenleri, damlarına çıkıp bacalarından tütün kokusu aldığı evlerin sahiplerini, hatta üstü başı tütün kokan, tütün taşıyan veya ağızlık, tabaka gibi tütün içmeye mahsus eşya bulunduranları derhal cezalandırırdı. Fakat tabii bütün bu şiddetli hareketlere rağmen halkın bir kısmı yine bu alışkanlıklarından vazgeçmemişlerdi. Padişah ava ve avlanmaya tutkuluydu. Çok severdi. Bunun için sık sık İstanbul'dan ayrılırdı sevgili dinleyiciler. Edirne ve Bursa civarında av partileri tertiplerdi. O sıralarda da padişah av mevsimi başladığında İznik civarında avlanmaya gitmişti. Ayrıca İstanbul'da olup bitenleri de gizlice kontrol ediyor, izletiyordu. Bir muhbir padişaha kötü haberi hemen yetiştirmişti. İstanbul'da meyhane ve bozahaneler gizli gizli çalışıyordu. Sultan 4. Murat derhal Bostancıbaşı Kuşçu Mustafa Ağa'yı bir ferman göndererek bu hadisenin doğru olup olmadığını tahkik etmeye memur etti. Aldığı cevap olayın maalesef doğru olduğunu bildiriyordu. Padişah pür şiddet durumu sadrazamdan sordurdu. Fetvayla, fermanla ben içkiyi yasaklamıştım. Meyhaneyi, kahvehaneyi, bozahaneleri kapattırmıştım. Duydum ki tekrar açılıp faaliyete geçmişler. Buna ne cesaret, ne cüretle izin verirsin? Sadrazamın durumu çok kötüydü sevgili dinleyiciler. Bu işe safsakladığının artık saklanacak tarafı kalmamıştı. Bir kurtuluş ümidi aradı. Düşündü, taşındı ve bu işe göz yumanın Kahya Mehmet Ağa olduğunu anladı. Bunun üzerine padişahtan Kahya'nı bana gönder fermanı gelince derhal Sadaret Kahya'sını efendim cezalandırdı. Daha sonra da padişaha efendim sizin fermanınız gelmeden ben onun cezasını verdim dedi. Hadise de böylece kapandı. Sevgili dinleyiciler, hala dilimizde canlılığını sürdüren bir darbu mesel, bir atasözü var. Meyhaneciye şahidin kim diye sormuşlar, bozacıyı göstermiş. Veya meyhanecinin şahidi bozacı. İşte bu sözler o zamanlardan kalma bir sözdür. Zamanla bozahaneler yine açıldı sevgili dinleyiciler. Hatta çok daha parlak ve güzel günler yaşadılar. Haydi boza sesleri bütün İstanbul ve şehir gecelerinde yankılandı, durdu. Ama artık bozacılar bozayı ekşiterek alkollü içki haline döndürmekten vazgeçtiler. Mübah olan şekliyle sattılar. Süleymaniye'nin Yasemin bozası ya da Arnavut Kasım bozasını, Unkapanı'nda Sinan ve Miho bozalarını, eşe dosta, sevgiliye çiçek yollar gibi ince, dar boğazlı, narin sürahilerle yollamak o zamanlar pek revaçlıydı sevgili dinleyiciler. Karlı kış geceleri faytonlarla yahut karlara bata çıka ta uzak semtlerden gelerek Nuri Osmaniye'de Sinan'dan yahut Vefa'da Vefa bozacısından boza içmek büyük bir zevkti. Hele kış aylarına rastlayan Ramazan geceleri teravih namazından çıkanlar doğruca bozacı dükkanlarına giderlerdi. Üzerleri bol tarçınlı boza leblebisiz içilmezdi. Bozacıların yanında leblebici dükkanları da bulunurdu. Bunlardan etrafa mis gibi kavrulan leblebi kokuları yayılırdı. Zamanla bozanın modası geçmeye başladı sevgili dinleyiciler. Bu koyu, kendine has, hoş kokusu ve lezzeti olan içecek daha az içilir oldu. Bunun neticesi olarak da boza yapımcıları birer ikişer bu işi bırakmak zorunda kaldılar. Boza, boza diye bağırarak sokaklardan geçen satıcılar da azalmayı üst tuttu. Türkiye batılılaşıyordu artık. Batının içeceği olan içkiler yavaş yavaş bozanın yerini aldı. Gazozlar, efendim kolalar bozanın yerini aldı. Böylece bozahaneler kapandı, yerine efendim kafeteryalar açılmaya başladı. Günümüzde de böyle adım başı bir kafeterya kafe var ama acaba kaç tane bozacı var? Evet, boza sevilerek içilen, kalorisi fazla, bol B vitamini olan, besleyici, ısıtıcı, hoş kokulu, nefis bir meşrubattır sevgili dinleyiciler. Ana maddesi ve yapılışı bakımından önceleri Türkistan'da Türkler iri örütülmüş pirinç ve darı unundan boza şeklinde bir meşrubat yaparlardı. Zamanla bu içki, bu meşrubat İran'a, oradan da Mezopotamya'ya geçti. Sonra yapılış şekli değiştirildi, biraz daha geliştirildi. mayalanmasını sağlamak için içine biraz bal kondu. Koku ve lezzet versin diye de çeşitli baharat, kayın ağacı kabukları tozu katılmaya başlandı. Bilhassa sevgili dinleyiciler, Mısır'da boza ekmek kadar önemli bir gıda halini almıştı. Firavun sofrasından en fakir evin sofrasına kadar vazgeçilmez bir meşrubat haline gelmişti. Nitekim papirüsler üzerinde okunan hieroglif yazılarından Mısır tıbbında, tebabetinde bozanın şifaları hakkında geniş bilgilere rastlanmaktadır. Traklar var. Bu Trakya'nın ilk sakinleri. Onlar ve İskitlerin yayılma hareketleriyle kısa zamanda Akdeniz'e ve Batı Avrupa'ya yayılmıştır bu boza. Daha sonra Tuna boylarında da sevilip benimsenmiş. Ancak sıcak iklimde boza süt asiti bakterileriyle çabuk ekşiyip alkolleşince tadı değişiyordu. İçine şerbetçi otu da katıldıktan sonra bugünkü biranın ilk şeklini almış oldu. Amerika'da Kızılderililer Mısır'dan yaptıkları bir tür bozaya şiha derler. Finliler de kavoyu milli meşrubat yapmışlardır. O da boza gibi yapılır sevgili dinciler. Osmanlı hakimiyetindeki ülkelerde hala Türk bozası yapılıp içilmektedir sevgili dinleyiciler. Yugoslavya'da inci darısı denilen Mısır'dan yapılır boza. Rusya'da arpa ve çavdardan yapılır. Kafkasya'da kızarmış ekmek veya bayat ekmek kırıntılarından yapılır ve kovas derler. Romanya'da buğdaydan yapılır. Boza yahut braza denir. Macarların buzası, Rumların bozası, Arapların buzesi, İranlıların büze dedikleri meşrubatlar tamamen Türk bozasıdır. Evet sevgili dinleyiciler, bozanın en güzeli darıdan olanıdır. Rumeli bozasının eski ölçülere göre yapılışı şöyle. Şimdi kum darısı denilen darı ayıklanıyor. Sonra elekten geçiriliyor. Bol suyla yıkanıyor. Temiz örtüler üzerine yayılıp kurutuluyor. Sonra değirmende çekilerek irmiye alınıyor. Sonra 8 okka suya, yaklaşık 12-13 kilo suya, bir okkadan un, bu undan katılıp karıştırılıyor. 120 dirhem kepek ilave ediliyor. Kuvvetli ateşte hiç ara vermeden karıştırılarak hamur haline getiriliyor. İyice kavrulup da kıvamını tutunca hafif ateşe alınıyor. Yaklaşık 3 saate yakın hafif ateşte kaldıktan sonra indirilip tahta teknelere boşaltılıyor. 40 dirhem hamur mayası katılıyor. Tekrar karıştırılıyor. İyice ılıdıktan sonra sulandırılıp süzgeçten geçiriliyor. Kepek ve tortu kısmı süzülüyor. Sonra tahta kaplarda mayalanıp ekşimeye terk ediliyor. Kolay ekşisin diye 150 dirhem şeker veya pekmez ilave ediliyor. Serin yerde muhafaza ediliyor. Elde edilen bu boza asla bakır kaplara konmazdı sevgili dinleyiciler. Çünkü bakır çalması tabir edilen zehirlenmelere yol açabilirdi. Çok da ekşitilmezdi alkollü içki haline dönüşmesin diye. Boza mermer küplere konurdu veya ağzı kapalı emaye kaplara, çinko kaplara konurdu veya cam sürahilere konurdu. Şöyle harika da bir rengi vardır. Bu cam sürahiler de çok hoş. İçilirken üzerine pekmez, tarçın, zencefil, kuş üzümü, başka karanfil, Hindistan cevizi, tarçın ekiliyor. Bu bozahanelerde yapılan bozanın tarifi. Ama günümüzde evlerde de boza yapmak isteyenler olabilir. Onlara daha eziyetsiz, daha az ölçüde bir tarif vermek mümkün. Evet, evde boza yapmak isteyenlere de kolay bir tarif. Nasıl? 2 bardak bulgur alınacak. 4 bardak suda kaynatılacak. Bulgurlar yumuşadıktan sonra ateşten indirilecek. Kevgir de süzülecek. Sonra bakır olmayan bir kaba konulacak. Aman bakır çok tehlikeli. İçine bir bardak boza karıştırılıp böyle karıştırıla karıştırıla ayran yapar gibi ilave edilecek. Sonra üstü kapatılacak, sobanın yanına veya radyatörün üzerinde 3 gün bekletilecek. Bu müddet zarfında ara sıra karıştırılacak. Kolay ekşisin diye de, hatta eşimesini sağlamak için de bir çay bardağı şeker ilave edilecek. Evet, iyi bozanın yapılışı gayet eziyetlidir sevgili dinleyiciler. Ustalar bozayı kuvvetli ateşin üzerinde döve döve kıvamını buldururlardı. İşte meşhur bir tabir var ya, ensede boza pişirmek, çok zora koşulan işlerde kullanılan bir efendim darbu mesel diye bir atasözüydü bu. Ensede boza pişirmek, ensemde boza pişirdi derler ya, işte bu boza pişirmenin çok zor olduğu nazar itibari alınarak söylenmiş bir sözdü bu. Evet sevgili dinleyiciler, boza deyince akla vefa bozacısı geliyor İstanbul'da. Hatta şimdi ya hiç kimse de vefa kalmadı. Vefa ancak İstanbul'da bir semt deniyor ya, onun da adını belki değiştirirler yakında, hiç vefa kalmaz. Bu vefa bozacısı Hacı Sadık Bey, Yugoslav muhaciridir, Rumelili. 93 Harbi sıralarında İstanbul'a göç etmiş, İstanbul'un bu vefa semtinde ahşap bir ev alıp yerleşmiş. Rumeli'nde öğrenmiş bu bozayı. Rumeli'nde boza daha yaygındı sevgili dinleyiciler. Evinde yapıp kış akşamları güğümleri sırıklara taktığı gibi komşu mahalleleri dolaşarak bozasını kısa sürede satarmış. Rumeli macirleri tabii yeni bir düzen kuruyorlar, yeni evleniyorlar, barklanıyorlar. Bir de zaten çalışkan insanlar. Meşhur vefa yangınında evi barkı yanmış. Sonra başka mahalleye taşınmış, başka mahallelere taşınmış. Zamanla tekrar vefaya gelmiş, tanındığı yere. Ve orada ufacık bir dükkan açmış. İşte 100 yıldır neredeyse boza deyince akla gelen bir yer olmuş bu vefa bozacısı. Osmanlı Devleti zamanında da, Cumhuriyet devrinde de çok ünlüler, ünlü devlet adamları o küçücük, mütevazi vefa bozacısına gelmiş. Tertemiz mermer masalar üzerinde kristal bardaklarla havanda dövülmüş halis tarçınlı, sarı leblebili bozalarını içmişlerdir. Evet, çocukken benim de en sevdiğim meşrubat bozaydı sevgili dinleyiciler. Çünkü boza erişilmesi çok zor bir meşrubattı. Tek tük pastanelerde ve bozacılarda yapılırdı. Efendim gideceksiniz, elinizde sürahinizle bozacıdan boza ölçtürüp alacaksınız. Fiyatı da çok ucuz olmazdı. Oldukça pahalı olurdu. Teyzem benim bozayı sevdiğimi bildiği için bize her gelişinde boza aldırır veya kendisi alır getirirdi. Onun için teyzemin gelmesini biz efendim böyle iple çekerdik. Ah teyzem gelse de yine boza içsek diye. Boza deyince annem boza yapmaktan üşenirdi. Ben evde de boza yapılacağını öğrenmiştim çocukken. Ah anne derdi bir boza yapsan, ah anne derdi bir boza yapsan. Annem bu ısrarların pek kale almazdı. Vaka evde bizim sözümüzü çok dinlerdi. Bizi hoş tutmaya çalışırdı ama nedense bu boza deyince annem pek kulağına bir şey girmezdi. Bizim bir komşumuz vardı. Muhalle Hanım teyze. Allah selamet versin, annemden büyüktü. Kim bilir şimdi nerededir. Aslen Rumeli maceriydi, Serezliydi. Ve çok becerikli, marifetli bir kadındı. İleri yaşına rağmen de alımlıydı. Böyle kıyafetine falan itina ederdi. Kocası vefat etmişti. Kocası Tatar'dı da kendisi Serezliydi, Rumeli maceriydi. Bu Muhalle Hanım her yemeği güzel yaptığı gibi, her pastayı böreği güzel yaptığı gibi bozayı da evde yapar ve çok da güzel yapardı sevgili dinleyiciler. Ah derdik Muhalle Hanım teyze bir boza yapsa da getirse. Sağ olsun hatırımızı gözetir, boza yaptığı zaman bize de sürahinen getirirdi. Onun bozalarını şimdi böyle tatlı bir hatırayla anıyoruz. Çok kıvamında yapardı. Bir gün hatta ben sordum da çok zahmetli olduğunu anlatmıştı. Arpadan yapardı Muhalle Hanım teyze. Bozayı arpadan yapardı ve çok lezzetli olurdu. Yani o bozanın bazen da denk gelmezdi, ona da çok üzülürdü. Yani ben o zaman anlardım denk gelmediğini, tadı böyle biraz değişik olurdu. Vaka bozanın zaten kekremsi bir tadı var ama Bozanın tadı böyle değişik olduğu zaman hafif yüzümü buruştururdu. Mahallem teyze o zaman bozanın denk düşmediğini anlardı. Derdi. Her şey her zaman denk düşmez. Bir daha sefere denk düşürürüz derdi. Şimdi kim bilsin nerededir. Onun da öyle bozalarını çok içtik yani. Şimdi boza deyince aklıma o geliyor. Ha, sokaktan da boza geldi tabii. Biz onlara yetiştik. Sokak bozacılarından da boza aldığımızı çok hatırlıyorum. Ayağınıza kadar gelmiş boza. Vaka pek itibar etmeyin sokak bozacılarına falan derlerdi ama öyle bir kış akşamında kapınıza kadar gelmiş boza. Adamcağız o soğukta dışarıda geziyor. Boza diye bağırıyor. Onun da mürvetini kırmayalım. Ondan boza alalım dediğimiz çok olurdu. Böyle çeşit çeşit imkanlarla biz de bozaya olan hevesimizi giderirdik. Şimdi hakikaten boza çok gerilerde kaldı. İkinci, üçüncü plana düştü. Yerini yeni yeni meşrubatlar aldı. Allah Allah, bu hafta da bu boza nereden aklımıza geldi? Kim bilsin, kışın demek ki fazla boza içip de hevesimizi alamadık. Çocukluğumuzdan da böyle bir düşkünlüğümüz var bozaya. Onun için demek ki aklımıza geldi. Biraz bozadan bahsedelim dedik ama bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Evet, Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın. Çınaraltı.